Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah okul öncesi eğitim ve ana sınıfları, yani okul öncesi eğitim, ana sınıfları, ikisi beraber zaten, ve birinci sınıflarla ilgili başlayan eğitim öğretim yılını konuştuk ve ondan hareketle aslında topluma yerleşmekte olan umutsuzluğu dert edindiğimiz anlatmaya çalıştım ve bugünkü eksikliklerin temeli ne, biraz bunu tartışmak zorundayız. Yoksa yurttaşın devletle birlikte yönetime katılmasında bir sıkıntı yok. Herkes elinden geleni yapmaya hazır ama devlet bu arada, devleti yönetenler bu arada ne yapıyor sorusunun yanıtını aradık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Spotify'da, hepsinde yer aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Gazetelerde ne olup bittiğine bakacağız. Neleri yazmışlar, neleri yazamamışlar. Biraz onların üzerinde duracağız. Ve diyeceğiz ki şunlar da olmalıydı ya da bunlar niye burada yer alıyor? Ama önce siz Periskop izleyicileri aşağıdan 3 noktanın yanından yayını paylaşacaksınız. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Twitter'dan hemen paylaşım yapacağım ve diyeceğim ki hadi arkadaşlar gelin hep beraber konuşmaya devam edelim. Gazetelerde ne var? Valla olması gerekenlerin tamamı var mı? Bu sorgulanır. Bugün size bir yazıdan, birkaç paragraftan bahsedeceğim. Barış Terkoğlu'nun bir yazısı. Aslında televizyonun göründüğü kadarına işaret etmediğini, dibinde daha detayı olması gerektiğini biraz anlatan bir Müge Anlı yazısı. Hayır, şaşırmayın. Ya şimdi Müge Anlı mı konuşacağız diye. İstemeden de olsa iktidarın ana damarlarından bir tanesine dokunan bir yayından bahsedeceğiz. Doğu Akdeniz gerilimi hala devam ediyor ama siz de fark ediyorsunuz. Tansiyon bir parça düşmüş durumda. Hafta sonundan bize aktarılan bir gündem var. Onu mutlaka konuşacağız. Çünkü biz burada 15 gün önce bunu konuştuk ve ısrarla hayır alakası yok, yalan falan dediler. Şimdi tuhaf bir şekilde bu kabul ediliyor. Yani Cuma'dan beri, biz yayın yaptığımızdan beri, Cuma'dan beri aynı şey konuşuluyor. Oruç Reis gemisinin Antalya Limanı'na çekilmesinin ardından biliyorsunuz Dışişleri Bakanı katıldığı bir yayında, ki her zaman kendisini böyle şiddetle sorgulayan yayınlara falan katılır. Her soruya cevap verir. Sağlık Bakanı da öyle. Hepsine, bütün sorulara cevap verirler. Orada dedi ki planlı bakım onarım faaliyetleri. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sonra aynı soru Milli Savunma Bakanı'na yöneltildi. Aynı şeyi söyledi. Hiçbir şey değişmedi. Aynı şey söylendi. Fakat Cuma günü göklerden gelen bir karar vardır biliyorsunuz. Birileri söyler ama ısrarla ben 5 yıldır anlatıyorum. Daha öncesinde de defalarca konuştuk. Ya hocam erken konuşmayın. Bakın sonuçta, çünkü bu atletizmde çok kullanılan, başka spor dallarında da kullanılır. Faul yapar, hatalı çıkış denilen kavram var ya. AKP'de offside'e düşen çok olur böyle. Yani son 18 senede defalarca örneğini yaşadık. Burada hepsini anlattım size. Bir de şahit olduklarımı, şahit olduğum günle başlayarak anlattım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın mesela meşhur şu kuş gribi aşısı hikayesinde olduğu gibi. Ben konuştum, Sayın Başbakanımız ve ailesi de aşı yaptıracak. Gel buraya, ben yaptırmayacağım. Bir daha benim adıma konuşma. Çağat. Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay. Ya bir dakika, ya bir dakika. Sayın Erdoğan'ın ucube dediği o, yani oradaki anıt değil ki, aşk olsun. Bir dakika ya, ben söyledim onu. Ucube dediğim o. Çat, çık dışarı. Hatırlıyor musunuz? Bir kez daha oldu aynı şey. Olması kaçınılmazdı çünkü burada söylenen şeyin yalan olduğu o kadar belliydi ki. Ve ısrarla bürokratından bakanına herkesi defalarca uyardım ben burada. Ya yapmayın kardeşim, bak böyle yürümüyor bu iş. Seçmen de dahil olmak üzere böyle konuşmayın. Yapmayın, çünkü siz tek kişinin iki dudağının arasındaki iradeye ömrünü vermiş insanlarsınız. Kendi düşünceniz yok ki sizin, olamaz, olabilemez. Bak olursa böyle oluyor işte. Değişmiyor. Ha yaşayayım valla Selahattin Akyüz. Bizim Servet, eski Galatasaraylı Servet Çetin. Başka takımlarda da oynadı ama ben Galatasaraylı olarak biliyorum. Servet'in Şevçenko'yu asla görmemesi ama buna rağmen Şevçenko'nun peşinden koşarak tamamladığı o efsane maç gibi. Yani siz sürekli koşuyorsunuz, neye koştuğunuzu bilmiyorsunuz. Ama mesela zorla milletvekili yapılmış bir insan, kendi iradesiyle değil bak, zorla milletvekili yapılmış bir insan. Mecliste yanlış açtığı kamerayla, hani sahte hesabı üzerinden tanıyoruz ya, Palayeliz. Kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir toplantısında Meral Akşener'le ilgili öyle ifadeler kullanıyor ki, ifadelere mi kızacaksınız? Yoksa ya bu nasıl bir cehalet mi diyeceksiniz, üzülecek misiniz? Yoksa ya kardeşim aslında bu adam Türkiye için umuttur, gençlik için. Bak işsizlik oranı yasal sayılarla %26.1 ama bu adamı gören bütün gençler şunu diyebilir. Lan bu milletvekili olduysa benim cumhurbaşkanlığım önünde bir engel yok. Ben her şey olabilirim. Ne olacak abi? Hedron çarpıştırıcısının başına geçerim ben. Bu milletvekili oluyorsa. Hani daha önce kahvaltı, Trump, peynir, zeytin, dedem, sıfır falan hatırlıyorsunuz değil mi mevzuyu? Şimdi ya ben burada tekrarlamayacağım. O kadar büyük geyik ki. Ve bir de yeteneksiz ya. Ya sahneye çıkıyorsun kardeşim, insan bir bakar. Hani ben kıyafet boy aynası var ya, bende var mı bunu konuşacak diye. Beden anlamında. Bir insan bir bakar yani. Saçma sapan hareketler. Sünnet törenlerinde eskiden hokkabazlar çıkardı sahneye. Vallahi sünnet çocuğu acısını hissetmesin diye. Hani bizde yıllarca çok karıştırıldı. O yüzden mesela sihirbazlık, manipülasyon bütün dünyada çok gelişti. İnsanlar böyle David Copperfield seyrediyor. Vay Allah, helal olsun falan diye. E onun ağababasını burada Zati Sungur'u bu topraklar yetiştirmiş. İnsanlar sallamıyor. Niye? Hokkabaz değil. Hokkabazla sihirbaz arasında fark vardır. Sihirbaz emek koyar ortaya. Hokkabaz, onun da bir emeği vardır ama genelde yardımcısıyla beraber çıkar. Onu aşağılayarak güldürür çocuğu. Acısını unutsun diye ya. Ya deriyi kaldırıyor kardeşim oradan. Acıyor. Onu kaldırsın diye. Bunun yaptığı da hokkabazlık. Sadece acıyı hissetmesin diye toplum. Ama insanlar gülemiyor bile ya. Öyle saçma sapan konuşuyor ki. O kadar cahil ki. Ya böyle bir cehalet yok. Ama dediğin gibi bu ülkenin gençleri için gerçekten büyük umut. Bu milletvekili olduysa benim önüm açık ya. Vallahi yani ben akarım giderim yani buradan. Yürürüm. Ve burada bu yalanın eşliğinde artık dönülecek bir yer kalmadı. Biz ne konuşmuştuk burada hatırlıyor musunuz? Bazıları hani burada aşağılamıştı da. Ya bir dakika, sen hep kötüyü söylüyorsun. Hayır. Hani Oruç Reis Antalya Limanı'na çekildiğinde de ben mesela burada pek çok insandan tepki almak pahasına, ki bunun bir önemi yok. Doğru neyse onu konuşacağız biz. Kimin yaptığı değil burada önemli olan. Doğru neyse. Bu doğru. Keşke baştan böbürlenme de olmasaydı. Diplomasiye bir şans verilseydi. Bu iş diplomatların işi. Yunanistan var. Geçeceğim bunları ya. Geçeceğim bunları. Sen derken Cumhurbaşkanı'nı indiriyor meclise. Kıbrıs'a bütün anlaşmaların ötesinde hakkı olmayan ülkeler, Fransa mesela, jet indiriyor. Uluslararası anlaşmalarda yok. Ne konuştuk biz hep burada 2 aydır? Ya bizim politika, kardeşim yaptığımız, istediğimiz şey doğru bizim, haklıyız. Yunanistan'ın burada uyguladığı yerden göğe kadar hatalı, yalan ya. Bizi Ege Denizi'nin içinde bir yere sıkıştırmak istiyor. Hatta Akdeniz'de de yapıştırmak istiyor ülkeye. Ama soru şu, ya biz niye yalnızız birader? Biz niye yalnızız ya? Haklıyız. Yanımızda bir insan evladı yok. Niye? Niye? Soruyorum işte. Şimdi söylüyorsun. Diyorsun ki tabi yapıldıysa vardır bir bilinen. Evet, diplomasiye şans. Biz ne dedik? Biz ne dedik? Hangi diplomasi peki şans tanınan? Hani şu üç koyun güdemeyen diplomatların, monşerlerin diplomasisi mi? Eğer öyleyse geç yani. Olmaz o. Çünkü koyun güdemiyorlar. Eğer ona bakacak olsam mesela 5 senedir ben burada yırtınıyorum kardeşim. Koyun güdememesi sıkıntılı bir durum değil. Çünkü onun görevi, işi koyun gütmek değil. O çoban. Hani hokkabazla sihirbaz arasındaki kavram kargaşasının olduğu gibi. O çoban. Bu diplomat. Başka bir iş yapıyor. Başka bir kafa, başka bir eğitim düzeyi. Başka bir yaşam düzlemi. İşte sevgili Celal'in söyledi, Avrupa dayanışması söz konusu. Evet, neden Avrupa bize karşı bir araya geliyor? Soru bu. Soru bu. Niye ya? Biz haklıyız ama derdimizi anlatamıyoruz. Neden? Sonra Oruç Reis'i çekiyorsun. Yalandan hikaye işte. Bakım onarım 90 gün kalacaktı, antin olacaktı, kuntin olacaktı ama işte geldi. Sonra diplomasiye bir şans. Tamam, bunun yapılması gerekiyordu zaten. Karışmasan mı acaba? Anlamadığın işlere hiç bulaşmasan mı? Mesela ekonomi, şahsım. Yok ha böyle bir şey. Yok, anlamıyorsun bak. Nohut kadar, leblebi kadar anlamıyorsun. Eğer anlıyorsaydın anlattıklarının bir tanesi tutardı ya. Şahsımın faizle başı hoş değil. Evet. Hoş değil. Tamam, görüşme o zaman faizle. Beraber bir yerde karşılaşırsan bakma, kafanı çevir mesela. Nasıl bir şeyse o faiz. Elini uzattığında sana havada bırak. Seninle tanıştığıma pişman oldum de yüzüne karşı. Ama ekonomi böyle bir şey değil ki. Sen sevmiyorsun diye faiz silahını bir merkez bankasının elindeki en önemli enstrümanlardan birini saf dışı bırakamazsın ki, bıraktın. Şimdi sallamıyor. Dakika ve skor alalım canlı. Hemen bağlanalım arkadaşlar. Ne olduğuna ben de bakmadım. Görelim. An itibariyle şu dakika itibariyle yeşil olan, yeşil var ya, 7.58.60 serbest piyasa. Öbürü daha kısa, hani daha bodur var bir tane, daha tok duruyor böyle. Diğeri biraz daha ince uzun. Öbür daha tok duranı da 8.98.01. Bu ne? Doktor bu ne? Hani anlıyorsun bu kadar. Madem anlıyorsun, bu ne? Acaba ellemesen mi? Bilen mi yapsa mesela? Bak işsizlik rakamı. Konuşuyoruz işte kardeşim. %26.1. Ben demiyorum, sen diyorsun. Başına senin atadığın adamı oturttuğun kurum söylüyor. E olmuyor demek ki. Demek ki beceremiyorsun. Sonra diplomasiye şans tanıyorum. Ha şunu bileydim, bunu konuşuyoruz işte. Senin işin değil o, diplomatların işi. Ama liyakat öyle bir gebertildi ki bu ülkede. O diplomat, nerenin diplomatı? Vallahi işte onu bilmek son derece zor ya. Yani bakıyorsun, diplomat diye anlatılan sana direkt şey diyor. Kardeş ben karşının diplomatıyım ya, çok anlamıyorum bu işlerden. Ama sorunsuzum. Mesela bak Trump'u al, kahvaltılık almıyor. Alamaz. Alamaz. Mümkün değil. Alamaz. Ama işte orada insanların sadece yöneticiler eliyle değil de yöneticileri yönlendirecek şekilde demokrasiye katılımı söz konusu. Bakın biz dün muhtemelen duydunuz. İki ayrı Amerika kaynaklı haber duyduk. Bir tanesi gece yarısı geldi, bir tanesi daha akşam saatlerinde geldi. Amerika'nın efsane yargıçlarından bir tanesi. Efsane yargıç ne demek? Toplumun kendi açısından sağlığına, ilerlemesine yönelik alınacak kararlarda bayraktarlık yapan insanlardan bir tanesi. Bir hanımefendi 87 yaşında hayatını kaybetti. Tamam. Ruth Bader Ginsburg. Ne özelliği? Bu kadın bireysel hakların gelişiminde, özellikle kadın haklarının gelişiminde bayraktarlık yapan insanlardan bir tanesi. Bundan 29 sene önce Bill Clinton tarafından Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atanan bir insan. Anayasa Mahkemesi. Ha hiç kimse şöyle dememiş ona. Hayırdır? Ha sen mi konuşuyorsun? Bisiklette gitsene, sana koruma mı vereceğim ben? Öp şşt falan. Öyle bir şey yok. 87 yaşında. Yani 50'lerinin sonundayken Anayasa Mahkemesi'ne atanan ve o günden itibaren özellikle kadın haklarının gelişimi için, mesela kürtaj hakkı için, kadınların bedensel haklarının korunabilmesi için mücadele veren bir kadın. Hayatını kaybetti. İnsanların ardından söylediklerini, ardından tavırlarını gördünüz mü? Ben soruyorum şimdi size. Çok özür dileyerek soruyorum. Türkiye'de hangi yargıcın arkasından şu son 20 senede biz, Allah gecinden versin ama arkasından bunu söyleyebileceğiz? Var mı? Var mı? Biz neden hala Özdemir Özok'u hatırlıyoruz? Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Neden hatırlıyoruz? Ben neden bu yayında hatırlatmak zorunda kaldım size? Kendisine Anayasa Mahkemesi üyeliği teklif edildiği zaman, bakın üstelik kendisine bu üyelik sıfatını teklif eden kişi Cumhurbaşkanı. Yani onayı o verecek zaten, atayacak. Gerekçesi şuydu rahmetlinin. Ya kardeşim ben parti üyesiyim. Ben bir parti üyesiyim. Olmaz yani, Anayasa Mahkemesi yıpranır. Parti de yıpranır. Bunu reddedebilmiş bir insan. Hadi arkasından konuşalım şimdi. Biz kimi yapacağız? Mesela Zekeriya Öz. Yapalım mı arkasından? Böyle insanlar böyle mi anacaklar? Ha anan soytarılar var. Hala televizyon ekranlarına çıkıyorlar. Ama onlar geride kaldı artık. Kim? Mesela Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini engelleyen savcı. Nikah yapıyor, solu sarayda alıyor. Üstelik ya bir savcı maaşıyla, Allah daha çok versin. Gerçekten çok para kazanmalı savcılar ve hakimler. Kimseye tamah etmesinler diye. Ama ya nasıl yapıyorsun kardeşim sen iki ayrı gelinlikle? Saygıdeğer eşiniz hanımefendiyi nasıl iki ayrı gelinlikle düğünlere katabiliyorsunuz siz? Hani yargının giydiği cübbenin önünde düğme olmamasının gerekçesi? Örneklerden bir tanesi bu. Dün akşam saatlerinde yaşadığımız. İkincisi gece yarısına doğru geldi. Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı courthouse.com diye bir internet sitesi bir takım sızıntı ifadeleri yayınlamaya başladı. İfadeler bizi çok ilgilendiriyor. Niye? Bizim tombalakla alakalı. Hatırlıyoruz değil mi? Hani şu anda Valla herkes farklı bir şey anlatıyor, bilmiyorum. Kimi Jennifer Lopez kalçası yaptırdı, öyle dolaşıyor, tanınmayacak halde diyor. Kimi hiç umursamadı, devam ediyor hala hayatına diyor. Bilmiyorum ama Türkiye'nin gördüğü en büyük hırsızlardan bir tanesi. Nereden biliyoruz bunu? Ya bizdeki yargı da söyledi, Amerikan yargısı da söyledi. Üstelik İran adına kara para aklayan bir herif. Hepsi, bunların tamamı biliniyor. Babek Zencani diye bir adamın ortağı. İran rejimi de biliyor bunu. Herkes, ama herkes yaşıyor bunu. Ve ortaya çıktı ki açık açık şoförü, aynı zamanda kuryesi, bizzat ben teslim ettim diyerek yüz milyonlarca dolardan bahsetti rüşvet olarak. Yüz milyonlarca dolar. Ha bu arada kusura bakmayın ama bunu da söyleyeceğim. Yani herkes bir düşünsün kardeşim bunu da. Kusto olmak istiyormuş. Aslında Kusto, merhum Jacques Cousteau olma çabasındaymış. O iki kişilik denizaltı onun için almış. Siz ne yaptınız? 5 senede bir tek şey istedim sizden ya. Bir tek şey. Abone olun dedim. Bir, ikincisi de şu denizaltıyı birleşip bana alsanız ne olur dedim. Ne oldu? Bak tombalak Cousteau olmak istiyormuş. İşte Cousteau olmak istiyordu. Hırsız oldu. Nasip buymuş demek ki. Ama şimdi ortaya çıkan, bu adamın söyledikleriyle bizi ilgilendiren şey şu. Bir dakika, ben bu ülkenin cari açığının %10'unu mu, %15'ini mi, kaçını karşılıyorum diyordu. E biz niye bu zaman verdik elemanı? Bak cari açık patladı gidiyor. Yönetsel anlamda bir boşluk olduğunu o kadar net görüyoruz ki biz artık. Yani saklanabilecek bir yer değil. Üçüncüsü hafta sonundan kalan, ilk yayında söyledim ama siyasal iletişim açısından son derece doğru bir sloganla kurultay yapan İyi Parti. Üzerinde konuşulmalı bence. Çünkü böyle bir dönemde hele ki daha çok değil ya, bundan 1-1,5 sene önce yapacağı toplantılarda tesadüfen otellerin salon tahsisini iptal ettiği, yine tesadüfen elektriklerin kesildiği, otele girişlerin, salonlara girişin tesadüfen yasaklandığı falan bir parti, şimdi Ankara'nın göbeğinde, Ankara'nın göbeğinde bir kurultay yaptı ve o kurultayın çağrısı, sloganı millet bizi çağırıyor. Bakın bir daha söylüyorum, çok doğru bir slogan. Kim bulduysa, tanımam siyasal iletişim kampanyasını kim yapıyor bilmiyorum. Ama helal olsun, çok doğru bir slogan. Şunu bilmiyorum, millet gerçekten İyi Parti'yi mi çağırıyor? Tartışılır ama bugünün iktidarını şutlayacağı artık çok net. Niye? E ne oldu şimdi, o kadar tuttunuz adamları, sıktınız. Meral Hanım'ı konuşturmadınız, elektrik kesildi, su patladı, gaz çatladı falan. Sonra bak gelinen yer burası. Tıpkı Antalya Limanı'na Oruç Reis'in çekilmesi gibi. Ya size söyleneni bir kere de dinleyin be. Yaptığın o kadar büyük aptallık ki. Vura vura büyüttün Meral Akşener'i. Kendin yaptın. Kendin yaptın. Nasıl ki bu ülkede hani deizm, ateizm yükseliyor, nasıl yükseliyor lan falan diyorsun ya. Senin yüzünden diyorum ben de. İşte bak bundan oluyor. Sen yaptın bunu. Zannediyorsun ki çok büyük bir kudretin var. Bağırıp çağırınca her şey oluyor. Olmuyor. Olmuyor hacı, olmuyor. Kimse sallamıyor artık seni. Bak konuşuyorsun. Eskiden konuştuğun zaman televizyon kanalları yayınladığı zaman insanlar tartışırdı. Şu anda hiç kimse sallamıyor. Tartışmıyor artık. Bitti. Bakanların eskiden çıkardı televizyon ekranlarına, zorla konuşturulurdu haber kanallarında. Sallayan yok şu anda. Barış Terkoğlu bugün bir yazı yazmış. Sallayan yok diyorum ya, bambaşka bir şeye atıfta bulunarak yazıyor. Bir Müge Anlı yazısı. Şöyle bir hikaye var. Yine bir genç kız, 21 yaşında bir genç kız, 3 Haziran günü tavana asılı şekilde bulunuyor. Ankara'da yaşanan bir cinayet bu. Tamam mı? Keçiören'de boş bir arazide 2 gün önce bulunan bir cesetle alakası. Nedir alakası? Onu şiddet uyguladığı, artık hani yayınlanmış ses kasetlerinde görünen, kendi ifadesi olan, her şekilde buna dahil olduğu belli olan bir çocuğun, bir erkeğin, bir genç adamın annesi intihar ediyor hesapta. Fakat tesadüfe bakın ki intihar haberiyle birlikte çocuğun oradaki fotoğrafları da paylaşılıyor. Hiç kimse bilmiyor ama çocuk orada. Hatta bazı arkadaşları da var, yakınları da var orada. Ve bunun üzerine tartışmalar yürürken Müge Anlı, hani Türkiye'de kayıpları bulmak, gerçi doğru, bisikletle işe gidip gelenleri ayırt ediyor, onun dışındakilerle ilgilenmiyor ama İçişleri Bakanlığı'nın görevi değilmiş gibi Müge Anlı bu cinayetin üzerine gidiyor. Araştırılıyor, soruşturuluyor. Bu arada sosyal medya üzerinde Müge Anlı ile ilgili işte en çok konuşulan konu, trending topic oluyor, bunlar konuşuluyor falan filan. Ve Müge Anlı üzerinde bir tartışma patlıyor. Fakat tuhaf bir şekilde bu sefer Müge Anlı'yı tartışanlar aslında bugüne kadar onun yanında olanlar. Çünkü bu çocuk, bu katil var ya, katil olduğu iddia edilen bu çocuk. Onun öyle bağlantıları çıkıyor ki içinde Süleyman Soylu var, Devlet Bahçeli var, Ülkü Ocakları var. Bin tane insan çıkıyor. Hemen yanında olanlar bu sefer ortada bir terazi oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü ne bok yiyeceklerini bilmiyorlar. En açık böyle söyleniyor, kusura bakmayın. Bilmiyorlar ki. Hani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Ne yapacağız? Geldin mi dediğime. Bak, gerçeğin yanında durmak bu yüzden önemli işte. Kimden geldiğine bakmadan, kimin söylediğine bakmadan. Çünkü askıda kalıyorsun. Rahmetli Uğur Mumcu'nun söylediği gibi. Doğrudan yana değil, haklıdan yana olan değil, güçlüden yana olanların durumu. Pervane oluyorsun, fırfır. Dön baba, dönelim. Şimdi insanlar bir yandan Müge Anlı'yı itiyor, öbür taraftan Müge Anlı'yı çekiyor. Adalet Bakanı tepki veriyor. Bugün bence yazının en önemli bölümü, ha bu arada tabii bilmek zorunda değilsiniz, Allah bildirmesin ama ATV'de yapıyor programı. Türkiye'nin en çok izlenen televizyonu. Bir de haber kanalı var. A Haber en çok. CNN Türk Atlanta'da, bak baba oğluna söylemez bu söyleyeceğimi. Ben de kalacak diye bilgi ama siz yabancı değilsiniz, size söyleyeyim. CNN Türk'ün Atlanta ofisinde bir oda ayrılmış. O odada uzmanlar çalışıyor. Türkçe bilen uzmanlar. Ve sadece A Haber izliyorlar. Çünkü haberin kaynağını oradan ulaşıyorlar, gerçek haberin. Burada yayına çıkıyor. Şimdi burada bu katil olduğu iddia edilen oğlanla babası tarafından tehdit edildiği söyleniyor Müge Anlı'nın. Çünkü diyorlar ki senin yüzünden, sen açığa, sen böyle işte iftiralarda bulunduğun için bu kadın intihar etti. Müge Anlı da diyor ki alakası yok. Çünkü şöyle bir durum var. Bak, Müge Anlı şunu yazıyor. Onlarca genç kızın şantaj ve tehditle, dayakla kötü yollara sürüklenmesi ve onların üzerinden para kazanılması doğru bir şey değildir ve bunları cezalandırmanız gerekiyor. Hoppala. Comolokko, başka bir yere geliyoruz. Bir dakika ya. Biz bir tane genç kızdan bahsedildiğini duymuştuk. 21 yaşında. Aleyna Çakır. Ama deniliyor ki çok sayıda kızın tırnak içinde kötü yola düşürülmesinden sorumlu bir grup bunlar. Hoppala, bir dalıyor ortalık birbirine. İşte Süleyman Soylu'nun fotoğrafları, Devlet Bahçeli ile görüntüler falan filan. Ondan sonra Adalet Bakanı bir açıklama yapıyor. Abdülhamit Gül, bir televizyon programcısı değildir savcı, varsa bir delilin arkadaş yeri adliyedir, karakoldur. Barış Terkoğlu diyor ki, ya bir dakika kardeşim, pazar günü sabah gazetesini alıp açanlar Adalet Bakanı'nın açıklamasını gördü ama bu ayrıntı yoktu. Niye? İşte gazetenin adı Sabah. Adalet Bakanı'yla aralarında bir takım sıkıntılar var. Nedir o sıkıntılar? Diyor ki itinayla ayıklanmıştı bu sözler. Ama gazetenin sürmanşetinde Türkiye Müge Anlı'yı izlediği başlığı duruyordu. Hoppala, ne yapacağız şimdi? Bak, sosyal medyadaki terazi bulmaya çalışan troll durumuna düşüyorsun. Ne yapacağız lan biz? Kimi tutacağız oğlum? Müge Anlı'yı mı? Lan öbür tarafım, ne yapalım biz? İşte hiçbirini yapmaman gerekiyor Güllüzüm. Sıkıntı bu. Sen gerçekten yana olmadığın için yaşıyorsun bu aptallıkları. Çünkü yer bulmaya çalışıyorsun kendine. Çıkışın yok ki. Oysa ortada gerçek var. 21 yaşında bir genç kız. Bağıra bağıra ölüyor. Bir tavana asılmış bulunuyor. 21 yaşındaki bir genç kız. Annesi babası ortalığı ayağa kaldırıyor. Ses kasetleri var. Kızın bağırırken, derdini anlatırken ses kasetleri var. Ama iş gelip bambaşka bir yerde duruyor. Ve Barış Terkoğlu diyor ki, apolitik görünen bir ölüm hikayesi Türkiye'nin atar damarına saplandı. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Ayıkla pirincin taşını. Vallahi bilemem yani, ama Barış Terkoğlu'nun söylediğine göre bu saatten sonra iktidar içi bir mücadele göreceğiz. Oysa buna hiç ihtiyaç yok. Ortada ölen bir genç kız var. onlarcasının fuhuşa sürüklendiğine ilişkin iddialar var. Kaçabilir misiniz? Vallahi kaçamazsınız ya. Bak çok ciddi söylüyorum, kaçamazsınız. 3-5 atlar zıplarsınız, kurtulduk zannedersiniz ama olmaz yani. Bence günün en önemli olaylarından biridir. Bu arada biz hani medya onu görüyor, bunu görmüyor. Ne anlatıyor? Lan gerçek haberi biz niye göremiyoruz falan diye konuşuyoruz ya. Biz bazı şeyleri hiç görmüyoruz. Van'dan bir haber geliyor mesela. Haber çıkıyor. Üstelik bir hastane raporuyla da sabit. İki kişi soruşturma gerekçesiyle alındıkları biliniyor. Sonra hastaneden şöyle bir rapor çıkıyor. Helikopterden atıldıkları sabit olmakla birlikte. Helikopterden atılmak ne ya? Diyorsun haliyle. Ama dedikten sonra sesin yankı yapıyor. Etrafına bakıyorsun, lan benim dışında helikopterden atıldılar diyen var mı? Yok. Oysa 17 Eylül tarihinde, 11 Eylül'de yaşanıyor bu olay. 17 Eylül tarihinde yoğun bakımdan hastane odasına geçiş sırasında Osman Şiban düzenlenen epikriz raporunda çok net bir şekilde yazıyor. Helikopterden düşme sonrası yaralanma. Ya çok özür dilerim ama bir insanın Türkiye'de helikopterden atılarak yaralanma ihtimalini normalde aynı insanın kuyruklu yıldız görme ihtimaline eş olması lazım, değil mi? İşte bu haber üzerinde tartışılacaksa biz öğreniriz bunu. Ama öğrenemiyoruz. Çünkü haberi bile yok ortada. Necip Türk medyasında yok mu? Yazmıyorlar. Gerek görmüyor sanırım. Yani sanırım. Akıl yürütünce böyle bir şey düşünüyorsun. Ama akıl yürütmezsen bugün yazılanlar son derece uygun. Her şey son derece uygun. Bambaşka tartışmalarda Türkiye. Çok uzun süreli bir gelenek devam ediyor. Rasim Öztekin kabuğunu Şevket Çoruk'a devrediyor. Ve Türkiye'de hala sanat çevreleri şunu. Ya oldu mu bu şimdi? Yani bence olmadı. Tiyatrosu açısından şöyle. Bilmem nesi böyle. Biz bunu konuşuyoruz. Havanda su dövüyoruz hala. Ama ortada böyle bir şey var. Helikopterden atılan iki vatandaş var ya. Ya laf söyledikten sonra, şu cümleyi kurduktan sonra insanın ensesinin ürpermesi lazım. Helikopterden atılan ne be? Ama böyle. Nasıl olacak bu? Ama işte sıkıntı hep gelip dayandığı yer aynı. Gerçeğin peşinden gitmek değil, siyasi konjonktüre bakarak İnsanların kendilerine yer belirleme çabaları. Sadece bu yaşanan. Biz öyle yapmayalım. Gazetelere devam edelim. Gazetelerden görelim. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayalım her zaman olduğu gibi. Cumhuriyet'in manşeti tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı. Türkiye'de olmaz o. Hakkında FETÖ soruşturması süren Pervin Töre 4 yılda 3 kez atandı. Saçma, hayatta olmaz. Muğla Olgunlaşma İstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş'a mobbing yaparak yaşamını yitirmesine neden olduğu iddialarıyla gündeme gelen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hakkında 2016 yılında açılan FETÖ soruşturmasının halen devam ettiği ortaya çıktı. Son 4 yılda 3 kez atanan Töre soruşturma başladığında Aydın'da görev yapıyordu. 2017'de Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, 18'de de Zonguldak'ta aynı göreve atandı. Aynı yıl Muğla'ya geçti. Töre 2013'te yetki alanındaki herkesi Türkçe Olimpiyatlarına çağırmıştı. Buyurun. Muteber vatandaş. Bence doğru. Bence doğrusu yapılmış. FETÖ'yle mücadele. Ya geçeceksin onu hocam. Geçeceksin onu. O ne biliyor musun mücadele dediğin? Bankasya'dan kira transferi yapan insanla mücadele o dediğin. Kalanı? Geç onları. Geç ya. Öyle bir şey yok. Bu arada İpek Özbey röportajı bugün önemli, 360 derece röportajı. Çünkü hani bir dönem çok konuştuk, sonra unuttuk. İstanbul Sözleşmesi var ya, 11 Mayıs 2011'de imzaya açılan o sözleşmeyi hazırlayan 3 kişiyle görüşmüş. Bence çok akıllıca, iyi bir gazetecilik yaparak. Çünkü bunlardan bir tanesi sözleşme metnini yazan kişi Feride Acar, Profesör Doktor Feride Acar. Diğeri o dönemde Avrupa Birliği daimi temsilcisi olarak görev yapan emekli büyükelçi Daryal Batıbay. Bir de bu sözleşmeyle ortaya çıkan ve hani sözleşmeyi okuduysanız göreceksiniz, taraf devletler komisyonunun başındaki insan, o da emekli büyükelçi Erdoğan İşcan. Üçü de neden o günden bugüne, yani aradan geçen 9 yılda neden İstanbul Sözleşmesi'ni imzaya açanlar bugün karşısına geçtiler sorusuna yanıt aramıştı. Bence okumalısınız. Hakikaten iyi bir röportaj olmuş. Olaya böyle bakılması da iyi. Çünkü biz sadece böyle kavramlar üzerinden tartışınca çok askıda kalıyoruz. Ayağı yere değmiyor. O yüzden İpek Özbey'in yaptığı röportaj hakikaten iyi. Eline sağlık diyelim bir kez daha. Düğünden saraya, demin söylemiştim ama Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman dünya evine girdi. Allah mesut etsin. Kocaman ve eşi düğünün ardından saraya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Erdoğan çifte düğün hediyesi verdi ve altına fotoğrafı çektirdi. En güzeli. Akşener'den Kürt ve Zaza vurgusu. Şimdi dün izlediniz mi bilmiyorum. Meral Akşener'in konuşmasında daha çok kısa bir süre önce, 10 gün önce biz hani Selahattin Demirtaş'ın hapishaneden yolladığı mesajla söylediği, dışarıda olsam başa, Eşi Hanımefendi'yi kastediyor, başa alır çat kapı evlerine kahvaltıya giderdim Meral Hanımların diyor ya. Orada Meral Hanım cevap verirken demişti ki kan davalım bile olsa geldiyse çeviremezsin falan. Ben de burada demiştim kan davası hatırlatmasına ne gerek var Meral Hanım ya. Siyasetin bir gerçeği bu. Şimdi Meral Hanım partiyi iki yumruk arasına sıkıştırılan bu vatanın has evladı Kürtler Zazalar kurdu sözleriyle dikkat çekti diyor. Evet. Ve çok sıradan bir cümle olması lazım aslında bu cümlenin. Ama değil. Sadece şunun için okudum bu cümleyi size. Siyaset siz isteseniz de istemeseniz de aktığı mecrada su yolunda sizi bir yere çekecek. Hani diyorsunuz ya slogan, ben de çok beğendim diyorum. Gerçekten kim hazırladıysa ellerine sağlık. O slogan önemli. Millet bizi çağırıyor. Çok doğru bir slogan. Sizi mi çağırıyor bilmiyorum ama iktidar değişimini anlatıyor millet şu anda. Görüyor da. O yüzden bu söz önemli. Gideceği yeri anlatıyor. Çünkü hani hep burada konuştuğumuz gibi biz birleşe birleşe kazanacağız diyorum ya. Neyi? İktidarı. Bana ne iktidardan ya? Ben gazeteciyim kardeşim. Beni ilgilendirmiyor. Hangi iktidar gelecek? Hangi iktidar gidecek? Ben kuramam bunu. Bu gazetecilik mesleğinin etiğinin dışına çıkmak olur. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben hayatımızdan bahsediyorum. Yoksullaştırılan hayatımızdan bahsediyorum. Hayatımızı geri kazanacağız. Kimse konuşamayacak hayatımızla ilgili. Sen öyle yap, böyle yapma, orada dur, onunla otur, bununla yaşama falan diyemeyecek diyorum ya. Bunu birleşe birleşe yapacağız. Ve orada anlatılan da aynı yere çıkacak. Kürdü de, Zazası da, Çerkezi de, Boşnağı da, Türkü de. Bu ülkenin bütün bileşenleri. Birleşe birleşe kazanacağız. Hayatımızı, kalanı iktidar. Ya demokrasiler de iktidarlar gelir gider kardeşim, boş ver. Bir dönem çok kral olursunuz. İsminiz her haberin içinde geçer. Ondan sonra bambaşka bir yer. Ha bakın işte haber. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'la ilgili öldü iddiası ortaya atıldı. Çünkü bir beyin ameliyatı geçirdiği ve beyin ameliyatının ardından durumunun kritik olduğu biliniyor. Ailesi yalanladı. Dedi ki hayır, yoğun bakımda. Yoğun bakımdan da çıktı, hatta dün söylenen en son oydu. Yoğun bakımdan da çıktı, tedavisi devam ediyor. Bir döneminin kudretli insanlarından biri Mesut Yılmaz. Hayat böyle bir şey kardeşim. Siyaset, senin siyasette omuzlarda taşıyanlar falan, geçeceksin bunları ya. Onlar olur geçer. Hatırlıyor musunuz, anlatmıştım size. Yani ben çok kudretli bakanlardan biriyle Kızılay'da, ben bir yere yetişmeye çalışıyordum. Koşarken kırmızı ışıkta elinde beyaz bir poşetle, alışveriş poşetiyle karşıdan karşıya geçerken bir anda tesadüf ettik, böyle durduk. Birbirimizin gözlerinin içine baktık. Beyefendi de çok sinirli bir bakandı zamanında. Çok ANAP hükümetlerinin çok sinirli bakanlarından bir tanesiydi. İnsanlar böyle yanında ürkerdi falan. Hiç kimse sallamıyordu. Kırmızı ışıkta, yani bize yeşillendi ya. Karşıdan karşıya geçerken omuz atan, çarpan. Hepimiz ne yaşıyorsak onu yaşadı. Hayat böyle bir şey. Siyaset ila nihayet devam edecek bir şey değil. İnsan olmakta fayda var. Kimlerin ardınızdan ne söylediği. Hani burada işte demin konuştuk ya. Amerika'da herkes RBG, RBG diyebiliyor. Ruth Bader Ginsburg. Ne anlatıyorlar kadının arkasında? Ya kadın hakları için savaştı bu kadın ya. Bak herkes arkasından öyle anlıyor. İnsanlar başka bir şey söyleyemiyor onunla ilgili. Herkes seviyor mu? Zannetmiyorum. Ama hatıra gelenin bu olması kıymetli olan. Öbürü geç ya, aman bugün çok güçlüsün, yarın tırış bunlar. Ha bu arada demin Barış Terkol, çünkü ben haberi okuduğum andan itibaren buradan da sürekli şey yağmaya başladı, soru yağmaya başladı. Olayın detayını nasıl okuyabiliriz diye. İşte buradan okuyabilirsiniz. Barış Terkol'un yazısı, söylüyorum ya. Orada anlatıyor. Bakın birinci sayfadaki duyurusu da şöyle. Aleyna Çakır'ın ölümü ve Müge Anlı'nın hedef alınmasıyla başlayan tartışma büyüyor. Aleyna Çakır'ın ölümünde bir tür organize grubu işaret eden Müge Anlı'nın peşine düştüğü dosya öyle görünüyor ki bu kez iktidar içindeki fay hatlarına denk geldi. Apolitik görünen bir ölüm hikayesi Türkiye'nin atar damarına saplandı. Bence bu hikayeyi daha çok konuşuruz biz. Çok. Ha, habere yayın yasağı gelir mi? %301 trilyon. Bir işe yarar mı? O dediğin olmuyor be tatlım. O eskiden de onlar. Haberi yasaklıyordum falan. Bak ama şöyle şahane gazetelerimiz var. Sabah açıyoruz şimdi. Hemen bakıyoruz. Müge Anlı haberi nerede? Bilmem nerede. Yok. Hocam bir dakika. Daha iki gün önce bangır bangır Müge Anlı anonsu yapıyordunuz. Ama Müge Anlı. Yok. Öyle bir şey yok. Sabah gazetesi yok etmiş. Müge Anlı haberi yok. Her gün hani size burada sabah açtığımda sol üst köşede Müge Anlı duyurusu var ya artık yok. Artık delir değişti. Tabii çelik de değişti. Çekemem artık bitti. Senin modan geçti. Şimdi o kadın moda bay bay. Olay bu. Sabah açalım. Başkandan dünyaya adalet mesajı. Başkan Erdoğan Kelebek Ahmet için müthiş fedakarlık. Bakın çok güzel bir haber. Gerçekten çok güzel bir haber. Dünya nasıl yaşadığınızla alakalı, nasıl yaşadığımızla alakalı ama birilerinin özlediği gibi hani Hayyam öyle diyor ya, kimsenin görmediği, gidip de gelmediği bir yer özlenmeye, korkulmaya değer mi diye. Eğer cennet varsa, eğer bir cennet varsa bu insanlar için, gerçekten bu insanlar için öyle işe yarayacaktır, ancak anlamını bulacaktır cennet denen kavram. Ayşegül Fehmi Karagöz çifti devlet korumasındaki kelebek hastası Ahmet'in koruyucu ailesi olmak için gönüllü oldu. Ancak ileri seviyedeki hastalığı nedeniyle elleri ayakları kapalı, vücudu yara içinde olan 5 yaşındaki Ahmet'in bakımı zor ve uzmanlık istiyordu. Bunun üzerine Ayşegül Karagöz, kelebek Ahmet'e anne olabilmek için İstanbul-Ankara arasında 2 yıl mekik dokudu ve hasta bakım eğitimi aldı. Nihayet 8 ay önce Ahmet Karagöz ailesine katıldı. Ahmet'i öz çocukları gibi sahip çakan ailenin fedakarlığı gerçek sevgiye örnek oldu. Ya hasta bir çocuk, hasta 5 yaşında bir çocuk. Bütün vücudu yaralarla kaplı. Kelebek hastalığı denilen, nadir görülen bir hastalığın pençesinde. Ve bu çocuk aynı zamanda devlet korumasında, yetiştirme yurdunda. Yani hayatı, bakımı çok zor, nasıl yaşayacağı bilinmiyor. Ama bir çift, gencecik bir çift bir de. O çift bu çocuğun bakımını üstlenmişti. Artık onların evladı. Cennet diye bir yer varsa hakikaten bu insanlar için var. Kalanı işte öbürü göbeği açıyor, pozisyon beğeniyor, minder alıyor falan. Hani öyle olmadı ya. Rahat mısın? Biraz sigara içer miyiz? Onlar o. Yani geç onu. Onun bir önemi yok. Sigara kötü bir şey bu arada. İçmeyin. Dündar'ın teslim olması için 13 günü kaldı. Bakın görülmeyen, konuşulmayan haberlerden bir tanesi. Casuslukla yargılanan, sabahtan okuyorum. Casuslukla yargılanan Can Dündar'ın teslim olması için gazeteye ilan verildi. Dündar mahkemenin çağrısına kayıtsız kalırsa mal varlığına el konulacak. Sorum şu, neden? Neden? Mal varlığıyla ne alakası var? Can Dündar kendi verdiği röportajda yazdı diyor ki ya annemin oturduğu eve el koymaya çalışıyorlar. Kardeşim ne alakası var? Benimle bir sorunum varsa benle devam ediyor zaten bu. O insanlardan ne istiyorsun? Bakın Türkiye adaleti tartışırken yanlış yerde. Çünkü şu konuşulmaya çalışıyorlar insanların. Bakıyorsun sosyal medyaya hangi konu hakkında kim ne tarafta duruyor? Şöyle hızlıca bakıyorsun. Evet abi bu yürümüş. Tamam ben buradan trene binerim. Ben buradan... Yürürüz ya. Evet. Tamam. O zaman evet ya Can Dündar'ın malına el koysun. Niye? Konuşacağımız şey bu değil ki. Ya uygulanan işe bakın. Can Dündar Türkiye'ye geri dönsün diye Almanya'dan eşine Dilek Dündar'a yurt dışına çıkış yasağı kondu. Eşiyle görüşmesi engellendi. Ya bu insan haklarına aykırı kardeşim. Cezanın şahsiliği diye bir ilke var hukukta. Evrensel bir ilke. Ceza şahsidir. Suç da şahsidir. Yani kim suç işlediyse cezayı o çeker. Eşinden ne istiyorsun sen? Yapıldı. En sonunda biliyorsunuz Dilek Dündar kaçtı. Yasa dışı yollarla kaçtı. Şimdi malına müsadere uygulanıyor. Neden? Yapamazsın ki bunu. Yapamazsın kardeşim, bunu yapamazsın. Bak diyor ki sana, diyor ki sana, ya benim annemin oturduğu evden ne istiyorsun ya? Evet, bu soruyu sormalı ama herkes sormalı. Yandaş candaş olmasına bakmadan burada savunulacak şey hukuktur. Bırakın Can Dündar'ı falan ya. Bir cümle kurdum burada geçen hafta yayında. İnsanlar ardından defalarca bana mail attılar. Çoğu çok şükür anlamış derdim ama. Halil Sezai ile benim çok sevdiğim bir insan. Çok sevdiğim bir kardeşimle ilgili. Bir şey anlattım, ruhunu biliyorum diye. Anlatırken dedim ki burada şiddetin savunulacak bölümü yok. Burada ama falan denilemez. Denilemez kardeşim. Yaptığının cezasını çekecek. Yaptığı şey kabul edilemez bir şey. Zaten kendi de söylüyor. Bunda hiç tartışılacak bir yön yok. Bunda bir beis yok. Onu yaptıysan cezasını çekeceksin. Tutuklama herkes için geçerli olsun o zaman. Halil Sezai resmen AKP sözcüsü Ömer Çelik konuştuktan sonra tutuklandı. Niye? Niye kardeşim, bunu sormayacak mıyız? Eğer Halil Sezai'yi tutukluyorsan o zaman defalarca, mesela şu kız, şu çocuk, demin konuştuk ya, 21 yaşındaki bir genç kıza, bunu yaptığı belli olan bebe niye sokakta? Sorarım ben bu soruyu. Ama bakın, sosyal medyada arkanızda kimse olmaz bunu yaparken. Yalnızlığı göze alacaksanız sorarsınız bu soruyu. Pek çok insan son derece kırıcı bir şekilde üstelik. Bu yaşananlarda tavrını koydu. Tavrını koydu bu yaşananlarda. Ama ardından tutuklama ile ilgili ağzını açmadı kimse. Kardeşim, ismi çıkart. Çıkart, çıkart ismi. Halil Sezai, Mustafa Fezai olsun adı. Ne olacak ki? Eğer bunu soramıyorsan o zaman bana hukuk savunuyorum falan demeyeceksin. Şiddetin karşısındayım demeyeceksin. Bu da bireysel şiddet. Bütün hukuk sistemi içinde herkes aynı şeyi söylüyor. Tutuklama istisnadır kardeşim. İstisnadır bu. Ama şimdi ya bak, üstelik benim takımıma aldılar herifi tekrar geri. Arda Turan elinde silahla hastane bastı. Nereden biliyoruz ya, görüntüsü var. Kendini de reddetmedi zaten. Elinde silahla, o silah koyduğunda silah patladı. Şans eseri Allah'tan biri ölmedi ya da yaralanmadı. Meskul mahallede silah göstermek diye bir suç var. Yanlış mı biliyorum? Bu yayını izleyen avukatlar, sizden rica ediyorum. Doğru mudur? Hala var mıdır böyle bir suç? Meskun mahallede silah göstermek. Ne oldu? Halil'in elindeki odunu silah kabul eden mahkeme, ki kabul edebilir. Öyle daha önce terliğin silah kabul edildiğini gördük biz, hatırlayın. Bir annenin çocuğunu attığı terliği. Hatırlıyor musunuz? Odunu silah kabul etti. Öbürü silah. Patlıyor lan, patladı zaten. Ne oldu? Niye yapılmadı? Bak kardeşim, bunu sorgulayamıyorsan ben hukuku savunuyorum falan diye hiç öyle üst perdeden sallama, atma. Senin derdin ne biliyor musun? Sen sosyal medyada linç edilmekten korkuyorsun. Ama o korkuyla yaşanmaz. Gerçekten yaşanmaz. Ha, taraftarın olur. Ya taraftarın olur, ne olacak? Birileri senin omzunu alır, gezdirir. Çok mutlu olur. Birileri sana tüy der ama tüy diyenlere bakarsın ki lan bunlar zaten sallama, geç. 3 tane takipçin olur arkandan gelen. Takipçi sayın artar falan. Ama insanlığın azalır ya. Durduğun yer önemli. Durduğun yer önemli. Sen ne söylediğinle varsın. Nerede durduğunla varsın. Kalanı hikaye ya. İnsanlar gelir geçer. Yani bir yerde çok ünvan sahibi olursun, yetki sahibi, güç, para sahibi olursun, sonra biter. Üstelik bunu yapanlar sonuçta epi topu 4 metre beze kalmadık mı diyen insanlar. Evet, 4 metre bez, bir parça pamuk. Hepsi bu. E neyi kovalıyorsun o zaman? Bir daha söylüyorum. Bütün dert sosyal medyada linç edilmemek. Ama böyle yaşanmaz. Böyle olmaz bu iş. Yayına başlamadan bir tane izleyici adıyla söyleyeyim size. Üstümde kalmasın. Çünkü yanlış olur. Böyle bir şey söylersem, böyle bir şey yaparsam. Hani kendim uydurmuşum gibi. Zaman zaman insanlar öyle de söylüyor ama yayını bilen biliyor. Neyse, çok önemli değil o da. Nihal Özken. Nihal Hanım, burada yayında mısınız? Nihal Özken. Binlerce kişi sizi canlı yayında izlerken Twitter'da bu kadar az beğeni almanızı anlamıyorum yazmış. 57 dakika önce. Nihal Hanım, İnanın zerre kadar umurumda değil. Zerre kadar değil hem de. Ayda bir kere bu cuma yapacağız. Dertleşme yayınları, serbest uçuş dertleşme yayınında size ben toplam izleyici sayısını söylüyorum. Takipçiyi. İnanın onun dışında hiç ilgilenmiyorum. Umurumda değil. Öyle olmalı, öyle olmak zorunda. Çünkü öbür türlü demin söylediğim sözleri ben size söyleyemem. Ha, söyleyen programlar bulursunuz. Olur yani. Mutlu olur musunuz? Bilmem, o da sizin sorununuz, kusura bakmayın. Ben ilgilenemem. O beğenir, öbürü abone olur, diğeri olmaz. Bana ne? Yani yayın öncesi sürekli böyle şey kasanlar var mesela. Seninle ilgili ekşi sözlükte yine geçirmişler. E, ne yapayım? Ne yapayım kardeşim? Oturup sabahları onu açıp ağlayayım mı ben ona? Şu kadar geçirmiş, bu kadarı övmüş. Ne yapabilirsin ki? Burada sizin karşınızdaki bu kadar insan. Bence de Nihal Hanım, sevgili Perihan Tüntaş'ın söylediği gibi üzülmüş. Evet, üzülmeyin. Gerçekten üzülmeyin Nihal Hanım. Üzülmeyin çünkü bu önemli değil. Sevgili Turgay. Hem arkadaşımdır hem de avukattır Turgay. Silah göstermek değil ateşlemek. Havaya mesela eylemi bu suçu oluşturur. E o zaman o silah patladı. Biz gördük. Turgay. Suç oluşmadı mı orada? Yani elinden çıkartıp o puf gibi bir şeyin üstüne atıyor ya da koltuğun üstüne atıyor. Hatırlıyorsun sen de. Gördün, izledin güvenlik kamerası görüntülerini. Suç değil mi bu? Silahla oraya gelmek. Suç değil mi? O silahı çekip, çıkartıp gösterip, hadi vur beni deyip kendine çevirmek. Bu? Ya arkadaşlar, biz yanlış yerde duruyoruz. Çoğu, bu ülkenin çoğu yanlış yerde duruyor. Düzelir mi? Valla düzelmeli mi sorusuyla birlikte sorulmalı bu. Bilmiyorum ya, beni çok ilgilendirmiyor. Ama kalan, bununla ilgili kalanlarını, şu hani abonelik falan filan mevzularını bu cuma konuşuruz, olur mu? Cuma günü dertleşmeyin yapacağız bir aksilik olmazsa. Hadi devam edelim. Bakalım. Enerjide hedef tam bağımsızlık. Ha, evet evet doğru, ben de öyle diyorum. Bizim bir çıkarılacak 380 milyar metreküp şeyimiz vardı ya, gazımız vardı. Ne oldu? Benim neslimi övme kardeşim, benim gazımı ver. Gazımı al. Gaza para alma. Ya ucuzlat. Ne bileyim işte, yap bir şey. Sözcünün bugünkü manşeti, Yunan tarihini tam 7 yıldır yazıyoruz, şimdi uyandılar. Doğru mu? Doğru. Biz de defalarca burada konuştuk. Sözcü gazetesinden bu haberleri okuduğumu ben hatırlıyorum, sizler de hatırlıyorsunuzdur. Onlar da zaten çıkartmışlar. Diyorlar ki Yunanistan'ın bize ait adaları nasıl ele geçirdiğini, Lozan aykırı olarak adaları nasıl silahlandırdığını defalarca biz manşet yaptık, sallamadınız. Şimdi neyin ağlaması bu? Bak, tarihli yani, direkt koymuşlar sevgili Veli'nin Veli Toprağ'ın haberi. 2013 ilki 9 Şubat 2013 Yunanlar 16 Türk adasına bayrak dikti. Söyleyen kim? Allah rahmet eylesin, Kamer Genç ya. 13 diyorum ya, 2013, 7 yıl önce, 9 Şubat, 7,5 yıl önce. Ne oldu? Salla, yok öyle bir şey. Niye? İşime gelmiyor. Şahsım bununla ilgilenmiyorum o dönemde. Önemli değil. Çünkü daha Cumhurbaşkanlığına var. 2014, ey dünya lideri, Yunan adalarımıza el koydu, haberin var mı? Bir bu eksikti, o da oldu. Bir daha yazılmış 9 Ağustos'ta. Sonra 2015'te 31 Ağustos'ta zafer günümüzde yürek yakan tablo diye manşet yapmış Sözcü. AKP iktidarı Ege'deki Yunan işgaline seyirci kalıyor. 14 Kasım 2016 18. adamızı da Yunan'a kaptırdık. Bir manşet daha. 24 Temmuz 2017 Lozan'ın yıl dönümünde Yunan tarihi. 94 yıl önce aldığımız adaları Yunanistan'a geri kaptırdık. Bir daha yazmış. 6 Ocak 2018 FETÖ'ye arka çıkan Yunan'ın bakanı Kardağ çıkıyor. Hani hiçbir boktan anlamadın lan FETÖ'cü, bak adam FETÖ'ye destek vermiş belki. O da değil. 26 Mart 2019 Yunan Başbakanı Alexis Tsipras, o zaman Tsipras. Tsipras Türk adasına çıktı. Salla. 30 Haziran 2020 Yunan işgal ettiği Eşek adasına iyice çöreklendi. Ve 22 Temmuz 2015 çok sevdiğiniz, yani dünyanın en iyi yazarlarından bir tanesi, Sahipsiz Memleket diye bir yazı yazmış. Şimdi bakıyorsun abi sağa sola, yok. Yok. Yok. E o zaman biz bunları, bu manşetleri niye attık diye soruyor haliyle gazete. Niye yaptık biz bunu ya? Kardeşim niye yaptık? Ya madem sallamayacaktın, o zaman şimdi niye ağlıyorsun? Kapiş? Meral Akşener'in sözleri var. Gençlere işsizlik ve umutsuzluk verdiniz. Akşener Atatürk'ü hatırlatıp iktidara yüklendi. İyi Parti ikinci olağan kurultayı yapıldı. Akşener örgütü ayağa kaldırıp iktidara yürüyüş startı verdi. Ya start Allah aşkına ya. Ne olur bakın Türkçe konuşun ya. Start verdi. Kaçtan verdi startı? Bugün bir start kaçtan gidiyor? Canlı bağlanım yani yeşil olana yakın mı mesela? Bir start. Bugün mesela ben start almaya kalksam kaçtan alırım? Bir de start nereden veriliyor? Devlet mi dağıtıyor startı? Yoksa özel sektörde start verebiliyor mu? Mesela bak yeşil olan 7.59.60. Öbürü 8.98.28. Start ne kadar? Ya başladı deseniz hakikaten pullarınız mı dökülür? Gerçekten yürüyüş talimatı verdi. Yürüyüşe geçti. Ya gerçekten pullarınız mı dökülür? Start yok abi aynı olmuyor ya. Start vermek lazım. İsmail Saymaz'ın bir haberi var bugün. Vatandaş virüslü cenazeyle baş başa kalıyor. Kütahya Tavşanlı'da virüsten ölen bir vatandaşın cenazesini belediye ilgilenmeyince ailesi defnetti. İşte al. Ya hani Sağlık Bakanı'nın söyledikleri? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Belli ki, ben Mansur Bey'le konuşmadım bunun üstüne ama belli ki bu başvurular çözümsüz kaldığı için onu yapmak zorunda kaldı. Dedi ki Sayın Sağlık Bakanı, eğer siz verileri bizle paylaşırsanız Ankara'da en azından biz de belediye yetkilileriyle görüşürüz, ulaşım yetkilileriyle. Koronavirüslü insanların, öyle dediniz ya sonuçta, biz alıyoruz, ambulansla götürüyoruz, ambulansla getiriyoruz diye. Biz de belediye otobüslerine binmesini engelleriz. Ya 15 yaşında ergen gibi laf sokarak cevap verdi Sağlık Bakanı. Devlet yönetiminin böyle hani afişi olması hoş değil falan diye. Ya anlatılan hastalık bu. 65 yaşındaki Recep Davutoğlu'nun cenazesi için ailesi belediyeye başvurdu ancak ne tabut, ne araç, ne cenaze yıkama görevlisi verildi. Talihsiz adamın kızı Elif Akbulut, cenazemizi et taşıma aracıyla götürdük. Et taşıma aracıyla. Herkes kaçtı, böyle durumlarda vatandaş eziyet çekiyor diye konuştu. Sayın Bakan, yani olay bana öyle geldi, yanlış da düşünüyor olabilirim ama sanki sizi ilgilendiriyor gibi. Yine de çok kesin konuşmak istemem. Hani sağlık falan olunca. Çünkü bu iki ucu şeyli değnek. Neyli? Siz koyabilirsiniz orada. Çünkü bir taraftan bunu reddetseniz diyecekler ki insanlar, kardeşim ben babamı gömdüm ya. Babamı sana yalan mı söyleyeceğim ben? Diğer taraftan kabul etseniz insanlar diyecek ki bir dakika Hafız, hani ambulansta da filyasyonda da ambulansla götürüyordun. Boş ver ölüleri. Öbür taraftan Türk Tabipleri Birliği çıkıp diyecek ki sayılar doğru değil o zaman. Bu vaka, Kütahya Tavşanlı'daki bu vaka nasıl oldu? Öbür taraftan belediye yetkilileri diyecek ki kardeşim defin işi bende, sayıları ben veriyorum. Benim sayıları yalanlıyorsun. Ne kötü değil mi? İşte bak yalan söyleyince başına bu geliyor. Kaçınılmaz, hayat bir yerden kendini doğruluyor çünkü. Ama kimin neye inandığıyla alakalı. Bak donlu paçalı eleman çıkmış konuşuyor. Diyor ki 150 tane cemaat ve dernek var. Bunlar silahlanıyor diyor. 150 tane. Ya her birinde 10 kişi olsa 1500 insan eder silahlı. Türkiye Cumhuriyeti savcılarından bir tanesi ya buraya gel. Gel sen ne anlatıyorsun demiyor. Nasıl? Bu yayını izleyen AKP'li izleyiciler size soruyorum. Vicdanınız alıyor mu bu haberi? Ha eğer diyorsanız ki yok ya bu yalancı o zaman benim yanımda durun. Onu da yapmıyorsunuz. Doğru söylüyorsa niye bir savcı araştırma yapmıyor? Resen soruşturma başlatmıyor bununla ilgili. Ondan sonra işte Allah rızası için yapıyorsunuz. Bunun için diyorum ya yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Allah rızası falan yok. Siz siyaseten bir rızanın peşindesiniz ama o rıza hiçbir işinize yaramayacak emin olun. Hiç. Çok tırışkadan, hikaye bir şeyden bahsediyoruz çünkü. Bir Gün gazetesine bakalım bugün nasıl bir manşette çıkmış. Torpilin eşi benzeri yok. Bir Günden bir haber okudum biliyorsunuz size Antalya valisiyle ilgili. İlk yayında da zaten konuştuk üzerinde. Sağlık Bakanı Koca uygulanan filyasyon sisteminin dünyada eşi benzeri olmadığını savunsa da gerçek farklı. Filyasyon ekiplerinin torpilli hastalara yönlendirilmesinin ardından ambulanslarında VIP hastalar için seferber edildiği ortaya çıktı. Of. Ankara'da filyasyon ekiplerinde görev yapanların VIP hasta döneminin başladığını aktarmasının ardından 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli emekçiler ambulansların VIP COVID-19 hastaları için seferber edildiğini söyledi. Ankara'daki bir ambulans şoförü şöyle dedi: "Açık açık VIP hastamız deniliyor. Başka vakaya gidiyorsak iptal ediliyor, torpilli hastalara yönlendiriliyoruz." Ne dedim bilmiyorum ki. Rant kanalına karşı yürüyüşe engel. Gördünüz mü bunu? Bakın, Türkiye'de adalet sistemi, İçişleri Bakanlığı'nın elindeki kolluk kuvvetlerinin çalışma sistemi dün kendi çapında büyük bir mesafe kaydetti. Gerçekten. Şu Kanal İstanbul projesi var ya, yüzyılın projesi, yüzyılın yalanı. Baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Yüzyılın yalanı ve yüzyılın tehlikesi aynı zamanda. Onunla ilgili olarak Yeniköy Karaburun arasında bir yürüyüş yapmak istedi çevreciler. Gerekçe de, yani bu adamların elinde sopa, taş, hiçbir şey yok. Kadınlar, erkekler pazar günü herkes evini barkını bırakmış. Sadece bunu yapmaya çalışıyor. Önlerine polis çıkıyor. Polis diyor ki sizin yürüyüş engellendi. Kardeşim, hasta mısınız siz, diyor haliyle yürüten. Niye engellensin ki, ben bir şey yapmayacağız biz. İstanbul Valiliği'nin diyor kararı var. Valinin kararını çıkarıyor. Valiliğin kararında bir tek, hani fasulyeyi çiğden koymamak var. Onun dışında her şeyi yazmışlar. Her şeyi. Kamu güvenliği, genel ahlak. Hani olur da herhalde göstericiler sevişir diye mi korktular ki? Benim aklıma o geldi. Lan bunlar şimdi çevreci ayağına, bir de tam Yeniköy Karaburun arası gidiyorlar, deniz kenarı falan. Kafa uçan olur. Pazar günü bunlar sevişir. Genel ahlak koymuş ya. Genel ahlak ne? Ne yapmalarını bekliyorsun? Yani public seks mi olacak orada? Dert o değil ki. Kanal İstanbul'u yapmayın, öleceğiz. Üstelik eş zamanlı olarak iki ayrı yerde daha yapılıyor. Yeniköy Karaburun arasındaki gösterinin bildirisi, polis diyor ki burada okutamam. Burada okutamam. Okuyamazsın burada. Kadıköy'de okunuyor. Olay Kadıköy'de geçmiyor yalnız. Ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi Başkanı'na diyor ki o zaman bırak korumalarını. Bisikletle gel içe. He, bisikletle. Nasıl? Bu yayını izleyen Adalet ve Kalkınma Partili izleyiciler. Gerçekten vicdanınıza siniyor mu bu? Bakın, burada şiddet yok, hiçbir şey yok. Anayasal hak bu. Gerçekten daha ötesi söyleyemez. Bu anayasal bir hak. Çünkü anayasada diyor ki şiddet içermediği müddetçe herkes önceden haber vermeksizin gösteri ve yürüyüş yapma hakkına sahiptir. Doktor, bu ne? Tarihe geçti ya. Ama gerçekten aynı şeyi düşünüyorum. Bence göstericiler sevişecek diye korktu bunlar. Bunların derdi o değil ya, kanal manal. Bunlar açıkta public sex için bir araya geliyorlar. Ne bileyim, herhalde öyle düşünüyor. Kafa hep orada olduysa. Evrensel yüz yüze eğitim koşulları sağlanmadı manşetiyle çıkmış bugün ve çocuklar başladı biliyorsunuz. Okul öncesi eğitim, ana sınıfları ve birinci sınıflar. Eksiklere rağmen okullar bugün açılıyor. Evet, eğitim senden görüş almışlar. Ya eksikler tamamlansın da açılsın diyor onlar da. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. İletişim bitti, propaganda verelim. Fatih Polat bugün yazmış. İlk yayında biraz bahsettim ama. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Kim o? Kainat İletişim Başkanlığı var ya, herkesi kapsıyor. Daha yeni oluşacak galaksiler hepsinde kara delikler. Onlar bile iletişim açısından oraya bağlı. Onlar kendi içinde bir stratejik daire başkanlığı, stratejik iletişim ve neydi ya? Yazmışlar mı habere? Ha, stratejik iletişim ve kriz yönetimi daire başkanlığı. Nasıl? Bu kuruldu. Yetmiyor çünkü iletişim başkanlığı. Niye? Yani hocam, çok çok yalan dönüyor yani. Bizim bunu düzeltmemiz lazım. Mesela al şunu. Deminki Kanal İstanbul haberi. Şimdi bu haber yapılırken bir grup çevreci gösteriliyor. Ellerinde dövizler var, pankartlar var. Kanal İstanbul'u istemiyoruz. İstanbul için yıkımdır, depremi tetikler falan. Yalan. Hikaye bu değil. Sevişecek bunlar. Toplu grup halinde gidiyorlar. Sevişecekler açık alanda ya. Public sex. Olay bu. Biz mesela neydi? Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanlığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu konuya el atacağız. Ve çözeceğiz bunu. Şansı yok yani. Hiç şansı yok. Çok akıllıca. Acaba daire başkanlığı yeter mi? Onun birkaç alt dairede kursanız mı? Ama tarihe geçtiler ya. Valla Kanal İstanbul toplantısını genel ahlak gerekçesi de dahil olmak üzere pek çok gerekçeyle valilik engelledi ya. Niye anla ne yapayım lan ne bekliyorsunuz bilmiyorum ki ya. Ya sizin kafayla bizim kafa uymuyor. Valla bütün sıkıntı bence ondan kaynaklanıyor. Olmuyor. Yani ben buna baktığım zaman bu insanları çevreci görüyorum. Sen baya hani böyle latex kıyafet giymiş, küçü açıkta, diz kapağının üzerinde çizmeli, kırbaçlı falan, maskeli, deri kıyafetli insan görüyorsun herhalde. Ben öyle görmüyorum. Hata bende de olabilir. Yeni Şafak'ın manşeti. PKK FETÖ'ye çalışmış. Hadi canım. 15 Temmuz'da işbirliği yaptılar. İçişleri Bakanlığı'nın 6 dilde hazırladığı iyi olmuşsun. 6 dil çok iyi. Çok iyi o. Fethullahçı terör örgütü kitabında FETÖ-PKK işbirliğine ilişkin detaylar da yer aldı. Bu çerçevede 15 Temmuz darbe girişimine zemin hazırlamak için HDP Ağustos 2015'ten itibaren öz yönetimi ilan etmeye, PKK'da terör eylemlerini il ve ilçe merkezlerinde yaygınlaştırmaya başladı. Hocam ben o dönemde yayındaydım ya. O öz yönetim hikayesiyle ilgili burada acayip eleştirilerim oldu benim. Hatırlıyor musunuz? Çok acayip. Mesela bu yayını izleyen HDP'li izleyiciler tiksindi benden. Ama neyin ne olduğunu onlar da gördü diye düşünüyorum. O olayın FETÖ'yle, METÖ'yle, TOTO'yla çok alakası yoktu ya. O hani o hendek krizleri falan onlarla alakalıydı. Sen şimdi işine geldiği için böyle yapıyorsun. Bak şu soruyu biri sana sorarsa ne diyeceksin o zaman? Şimdi çok basit mantıkla gidiyoruz. Mantık, you know? Logic. Okay. FETÖ terör örgütü mü? Yes. PKK kesinlikle. Bu ikisi birlikte çalışıyorsa, kaptın, bu ikisi birlikte çalışıyorsa, bunlardan bir tanesinin gelişimine, büyümesine, palazlanmasına destek verdiğini açıkça ifade eden bir insan, isim vermek istemiyorum, bunların ikisine birden çalışmış olmaz mı? Çok tehlikeli soru. Değil mi? İşte onun için. Acaba yazmadan bir düşünsen mi? He? Yani çok sakıncalı, çok sıkıntılı hikayeler bunlar çünkü. Yani sen basit bir şekilde bunu bir yere kaskallar oradan çözerim diye düşünüyorsun. Öyle olmuyor hacı işte. Öyle olmuyor çünkü o zaman bu konuşma askıda kalıyor. Benim dönemimde büyüdüler dediğinde öbürü de büyüdü diyor. Öyle diyorsun. Bence yapma. Çünkü bunun arkasından çok şey çıkar 2015 konuşulduğunda falan ekrana çıkartılan çim adamın böyle otur önce sen otur falan yapan hani sadece hukuk fakültesini bitirdiği için hukukçu denilen bir tip var ya çalıntı intihal tezlerle işte doktorasını falan tamamladı artık açıkça yani YÖK'ün belgesinde geçerli çim adam var ya mesela şimdi onu bunun neresine koyacaksın çünkü onun yazışmaları çıkıyor ondan sonra ortaya. O Pelikan grubu var ya, abisi oranın başı. Yengesi, isim vermek istemiyorum, dünyanın en iyi tarih bilen kadını. En iyisi. İnönü Savaşı'na İsmet İnönü'nün soyadından dolayı o ismin verildiğini düşünüyorum. Bu kadar zeki, bu kadar cevval. E şimdi onların kuruluş aşamasında yazdıkları çizdikleri var. Bugünün Maliye Bakanı'yla. Ve saklamıyor ki o dönem cemaatçi olduğunu. Şimdi onu nereye sokacaksın? Ya biri çıkıp şunu derse sana bir dakika ya o Pelikan grubu da PKK ile çalışmış diye ne yapacaksın? Bence manşet atmadan bir düşün ya. Ha düşün dedim o da saçma bir şey doğru. Çünkü senin hayatında düşünce olamaz ki. Düşünürsen bunu yapmazsın. Düşünmediğin için yaparsın. Akşamın manşeti. Kar için değil. Halk için ilaç. Yerli korona ilacını üreten Atabay İlacın patronları Zeynep Doğan Taşkent çifti akşama konuştu. Sırada SMA ilacı gibi yetim ilaçlar var. İnşallah ne güzel olur ya. Ne kadar güzel olur. Biz de gururla duyururuz buradan. Ama ya Sağlık Bakanı ile bir konuşun o zaman. Sayın Zeynep ve Doğan Taşkent. Tanımıyorum sizi ama çabanız için önce kolaylık diliyorum. Hakikaten bütün dünyanın ihtiyacı olan bir şeyden bahsediyorsunuz. Özellikle SMA hastası çocukların onların ailelerinin yaşadıkları eziyet öyle böyle bir eziyet değil. Umarım dertlerine derman olursunuz. Çok isterim böyle bir şeyi. Ama Sağlık Bakanı ile bir konuşsanız mı acaba? Çünkü onun söylediğiyle sizin söylediğiniz tutmuyor. İki virüsle birden uğraşmayalım. Söyleyen Sayın Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gribe neden olan influenza virüsüyle koronavirüsün aynı şekilde bulaştığına dikkat çekti ve tedbirler konusunda uyardı. Koronaya karşı alınan 3 tedbiri sıkı uygularsak grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım. Biz de onu diyoruz. Hocam ama bak bunu söylüyorsun. O zaman bana şunu da söylemek zorundasın. Grip aşısı ne zaman gelecek? Kimler olacak? He? Kronik rahatsızlıkları olanlar. Mesela onlara grip aşısında öncelik verilecek mi? Yetecek mi aşı? Söyle. Ben seninle beraberim. Ben senin yanındayım ya. Ama böyle olmaz ki bu. Sen tedbirini al, sen korun. Ondan sonra bulaşınca işte tedbir almadın. İsmini vermek istemiyorum. Devlet yöneticilerinden bir tanesi dedi ya yani. Halkımız tedbirleri gevşetti yani daha sert tedbirler almak zorundayız. Ne zaman? Yarın Teknofest başlıyor Antep'te. Onu bitirelim hafta sonu. Cuma'dan itibaren bak Cuma gece 24'ten sonra olabilir mesela. Bir bak. Normalde 27'sinde bitiyor. Bir gün önceye alırız onu. He? Nasıl? Şahane olur bence. Yani 22-23, 24-25, 26 cumartesi, cumartesi gece falan bir şey yapabiliriz. He? Nasıl? Ya bunun bir manası yok ki. Siz her türlü sorumluluğu başkasına atıyorsunuz. Ondan sonra tutup diyorsunuz ki vatandaş da tedbir alsın ya. Bence de alsın. Almıyorlar efendim, durduramıyoruz. Bence bunları ya ne yapsak toplu falaka mı düşünsek acaba? Bence olabilir. Ya da toplu eziyet edelim. Takvim gazetesi okuyayım ben. Hazır mısınız? Bak bütün etrafınızdaki Covid mücadelesini hafife alan herkes gelin. Emekliye 2938, memura 3882 lira. Emeklilik anlaşmak değildir. Nedensiz de sevilebilecek bir şey. Al paranı git. 2938 lira. Ama en düşük emekli maaşı 1500 demiştiniz. Tamam işte. 3000 veremedik artık. Azımızı çoğa sayacaksın. 2938 lira. Gerçekten mi? En düşük emekli maaşı mı? Ha yok. Söz vermeyeyim ona. Biz böyle bir şey uygun gördük. Veriyor musunuz? Vermiyor musunuz? Verme ihtimalimiz de var. Ama verilir mi? Ben ne zaman emekli olurum? Bilgilerinizi gönderin. Ali Şerbetçi günü gününe hesaplasın. Niye? Sebep? İşte çok emekliye çok iyi para veriyorlar. Borsada kazanma yolları. Manipülasyona büyük ceza. Hocam psikopat mısın? Ben kazanma yolu arıyorum. Manipülasyon yapma karşısında şeyinde, derdinde değilim ki. İşte manipülasyonun büyük cezası var. Ben nasıl kazanacağım? Dur şimdi şu manipülasyonu bir çözelim. Kalanı kolay. Takvimden al haberi. 5 yıldır savunduğum şey işte bu. Benim daha eski yani 10 yılı geçti de. Ama 5 yıldır burada bak bu kadar insan da şahit. Hep bunu söylüyorum. Takvimden al haberi. Alamadın mı? A Haber'den al haberi. En azından. Zaten takvim yazarlarının büyük bir bölümü aynı zamanda orada da yayın yapıyor. Programları var. Ebru Şallı kocası Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam'a dava açtı. İlk takvim yazdı. Tebligatı alan Sağlam'sa gazetemize şapka çıkardı. Doğru haberciliğiniz için teşekkürler. Niye? Tebligat geldi. Ha efendim o geliyor zaten. Bir şey söyleyeceğim. E-Devlet'e girdiğinizde de görebiliyorsunuz. Hakkınızda açılan davalar. Mesela Allah göstermesin ama. Ya ben yine de karışmış gibi olmayayım de hay beye teşekkür ettiğiniz gibi geldi bana. Yani yarın bir gün çünkü küfretmek zorunda kalabilirsiniz. Bunun kafa öyle bir kafa bu gazetenin. Git gel böyle. Yüksekte asılı kalıyor zaman zaman. İnemiyor. Yolu kaçırıyor. Böyle bad trip şöyle duruyor. Babalığın sırrı kayısı. Harbi mi? İki tane. Gerçekten mi? Tabii oğlum ne sandın? Babalığın. Kayısı ye. Ye tatlıyı doğru atlıyı. Ye ekşiyi doğru Ayşe'yi. Mesela. Önü sonu yok. Ya yani kıçından uydur uydur. Görmüyor işte ya. Erişte bulgur kıçından uydur yani. Al. Mevsim sonbahar hastalık artar. Olmamış ki bunun kafiyesi. Ama çok zorladık. Vallahi çok. Yani en azından gidiş yolundan puan alabilir miyiz? Kesin. Mevsim sonbahar hastalık artar. Biraz daha romantik bir şey yapabilir miydiniz acaba? He? Ben de yeni görüyorum gazeteyi bu arada. Ben de görmedim gerçekten. Sonbaharda bağışıklık sistemini güçlü tutun. Sonbahar. Tabii tabii. Sal yoksa yani ilkbahar, yaz, kışmış. Sal onunla. Sonbahar önemli hocam. Sonbahar önemli. Kayısıyı yedik mi? Heh. Babalığın sırrı kayısı. Vitamin ve mineral tüketin. Nasıl? Al işte. Hocam bizim 3200 asgari ücret. Olmaz işte alacaksın onu. Kusura bakma. Dolmalık biber ve üzüm yiyin. Emin miyiz? Dolmalık biberi niye yazdın lan? Yaz o. Neyse sonbahar. Hala şey var onun. Hocam onu kereviz diye düzeltsek mi? Olabilir aslında. Neyse onu sonra yaparız. Yulaf ve kefiri ihmal etmeyin. Yemekleri yüksek ısıda pişirmeyin. Sıkıyorsa pişirin. Hadi bak evden tek tek nasıl buluyorum hepinizi. Pişir. Hadi. O fokur fokur bir kaynadığını göreyim o yemeğin. Bak ne oluyor. O kayısıları nasıl çekiyorum geri. Bir şey söyleyeceğim. Kayısı diye oğlum şeklini benzetmiş olabilir misiniz? Onun alakası yok onun çünkü. Hani kayısı potasyum yüksekliği falan bilmiyorum. Ona hekimler cevap verir de. Şeklini benzettiniz acaba babalığın sırrı deyince? İki kayısı. He? Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu'na seksli soru gelmiştir diye düşünüyorum. Çocukları bir alalım pistten. 39 yaşındayım. Allah ömür versin. Şeker aşkımı bitirdi. Bana bir çare. Şeker aşkınızı mı bitirdin? Nasıl? İşte şeker tüketiyorum ben. Tüketme. Evet ya bak bu hiç aklıma gelmemişti. Şeker, evet. Şeker aşkımı bitirmişti benim. Şekeri bıraktım. Şu anda aşk doluyum. Kanal İstanbul protestocuları var. Hocam benden duyma. Yani biri sorarsa ne sen beni tanıyorsun ne ben seni tanıyorum. Ama çok sağlam grup. Vallahi. İstanbul valisine göre bunlar sevişiyorlar açık havada. Yeniköy Karaburun arası. Anam anam. Yani görüntü inanılır gibi değil ya. 70 sonu 80 ortası Alman yapımı şey yani. Konulu film. Öyle. Hikaye Kanal İstanbul falan alakası yok. Hiçbirinin derdi değil o. Sor gösteremez kanalı. Şimdi anam. Çok şahane Photoshop manşet var. Diyorum vallahi ben de ilk kez görüyorum gazeteyi. Bakamadım çünkü bugün takvime. Yıkan adam. Of. Ya çok acayip ya. Hani şu yıkım güllesi vardır ya. Vince bağlarlar bina yıkmak için böyle sallar zincirle bodonuz bodonuz vurur bina yıkar. Güllenin üstüne Macron oturtmuş. Ama bilin bakalım ne? Macron yine takım elbiseli. Çok saygılı adam ya valla. Yani altında paslanmış gülle var. Ona oturuyorsun ama üstünde muhtemelen iyi bir takım. Böyle Yves Saint Laurent falan çok iyi giyinmiş yine. Yani o salon adamı çizgisinden hiç ödün vermedi. Şunca photoshop yapıldı. Hiçbirinde. Çok acayip ya. Fransa lideri NATO ittifakını da AB dayanışmasında bir kenara attı. Akdeniz'de karşımıza çıkmaya kalktı. Fakat boyunun ölçüsünü aldı. İbrahim Kalın. Ne? Nereye geldik ya? Altından mı devam ediyor? Dur oraya okuyayım. Macron Doğu Akdeniz'e gözünü dikti. Ha ölüyü diriyi sonra gözünü. Ha o. Akdeniz'e gözünü dikti. Türkiye karşısına dikildi. Sahte kabadayı NATO'dan AB'den destek bekledi. İkisi de gelmedi. Ne gelecek zaten. Hatta Almanya Türkiye kilit ülke dedi. Diplomasi dersi verdi. Ona keşke nokta koymasaydın araya. Daha böyle hani pekiştirici olurdu ifade. Vallahi Türkçe'de noktalama işaretleri öyle kullanılır. Böyle noktayı koyduğun zaman cümle biter çünkü. Yenisine başlarken öbür cümleden koparsın. Halbuki oraya virgül atsan, yani Türkiye kilit ülke dedi, diplomasi dersi verdi desen, mesela Almanları da ölmüş olacaksın. Anlamadın. Çok normal. Son sözü ise Fransız haber sitesi Aletea söyledi. Türkler geri döndü. Emin miyiz? Biz öyle duyduk. İbrahim Kalın. Hocam ben hala ilgiyi anlayamadım ama yani haberi yapmışsın. Sonuçta emektir, okuyayım ben. İbrahim Kalın. Alçak manşeti şiddetle lanetliyorum. Hangi manşet? İşte söylemek istemiyorum. Lan bunu bari Fransa haberinin içine koymasa mıydınız bunu? Evet ya, o Yunan mı? Ha, o. Neyse, o arada kaynamış. Hulusi Akar. Kara bir leke. Hangisi? Macron mu? O da Yunanistan'daki manşet işte ya. Erdoğan. Merkel ve Michel'le görüşecek. Olmamış ki, ikisi yorum, öbürü görüşme haberi. O sağ taraf olmamış ya. Doğru. Ha, tamam. Dal geçmiyorum. Sağ taraf olmamış. Evet. Bence de. Maganda'ya 44 bin lira. Gaziantep valisi duyurdu. Havai fişek atan ve havaya kurşun sıkanlara 44.245 lira ceza kesilecek. Çok sevinirim ya Sayın Vali. Valla elinize kolunuza sağlık. Ama uygulayın, olur mu? Ne olur uygulansın. Yani bazısı çünkü bu yapılıyor diyor. Ben Ankara'da bile görüyorum ya. Hala atılıyor. Vallahi hala atılıyor. Dangır dungur. Daha dün gece duyduk ya. Daha dün gece lambur lumbur havai fişek sıktılar sağa sola yine. Hani yasaktı. Yapmayın, gözünüz seveyim yapmayın ya. Bu önemli. Ne olur. Periskopta bir kesinti var, farkındayım. Yani bizle alakalı bir şey değil. YouTube'a hemen bakalım. YouTube yayınımız cam gibi devam ediyor vallahi. Maşallah. Neyse, devam edelim. Niğde'de, sana demiyorum ya, bu da kendi üstüne alınıyor, ara ara cevap veriyor. Niğde'de 5.1'lik korku. Niğde 5.1'lik depremde sarsıldı. Kayseri ve Konya'da da hissedilen depremde can kaybı yaşanmadı, çok şükür. Ya sizin de dikkatinizi çekti mi? Bana bir şey çok tuhaf geldi. Şimdi depremin şiddetiyle, büyüklüğüyle ilgili yapılan açıklamalarda Kandilli ile AFAD arasında çok ciddi bir fark yok. 5.1. Ama derinlik konusunda biri 7 kilometre diyor, biri 2,5 kilometre diyor. Hocam arada çok fark var ya. Çok fark var. 4,5 kilometre çok çok büyük fark. Yani hissedilirliğinin şiddetini artırıyor çünkü depremin. Suçuk. Suçuk mu? Yazarken çok korktuk yanlış yazarlarsa diye ama iki kere kontrol ettik, doğru çıkmış. Suçuk. Suçuk. Evet. Uzmanlar uyardı. Hala şuna rağmen uyarabiliyor uzmanlar. Helal olsun. En çok hile sucukta yapılıyor. Piştikçe küçülüyorsa sakın yemeyin. Ama hocam o öyle olmaz ki ya. Şimdi sen içine katılan yağdan mı bahsediyorsun? Yalnız yani şunu herkes bilir ki sucuk kurutulur. Evet. Normalde pişirme sırasında bütün proteinlerde aynı şey vardır. Ben de bir parça yemeği meraklıyım da yaparken hani mesela et bulduysan, alabildiysen. Mesela 4 parça eti tavaya zor sığdırdıysan bir süre piştikten sonra onlar ufalır. Alma onu. Nasıl alma onu? Al. Etse al. Sucuksa alma. Sucuk da küçülür. Ya bizim tam anlatacağımız o değildi. Tam öyle değil yani. İsim mi verseniz acaba? Şu hani var ya Şopar. Onun sattığı at eti olanlar mı? İşte aslında onu yazacaktık biz. Sonra dedik ki aman abi ismi cismi yanlış anlayan olur. O zaman onu yaz. Bu yazdığın yanlış çünkü. Küçülüyorsa ne demek? Kaldı ki sucuğu yapıyorsun. Piştikçe küçülüyorsa yemeyin. Ama aldım. Almayın. İyi de hocam almadan önce pişiremiyorsun ki bunu. Evet o da mantıklı. Ya sucuğu salla, alma ya. Anna sevgisi. Anna mı? Anna Rotary. Kimmiş bu abla bakalım. Liverpool Belediye Başkanı Anna Rotary tatil için Fethiye'ye geldi. Hoş gelmiş. Dönüşte övgü dolu sözler sarf etti. Kendimi evime gelmiş gibi hissediyorum. Ya çok güzel bir yerdir ama Fethiye hocam. Ondandır o. Ev barkanı bilmiyorum. İyi davrandılar demek size. Çok sevindik memnun kaldığınıza. Yine bekleriz. Ama zaten dünya cennetidir Fethiye. Çok acayip bir yerdir ya. Çok acayip bir yerdir yani. Ölüdeniz'i falan gördünüz mü? Çok müthiştir yani. Dua bekliyor. Eski Başbakan Mesut Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Ziyaretine giden Abdurrahim Albayrak açıklama yaptı. Yoğun bakımda değil. Allah şifa versin. Yeni haftayı birlikte karşıladık. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu hafta önemli bir hafta. Ayın sonuna geldik. Son cuması bu hafta yaşanacak. O yüzden bu cuma biz serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Aklınızda olsun. Bir hafta boyunca sorularınızı biriktirebilirsiniz. Çünkü 1,5 saat boyunca gündem konuşmuyoruz biz. 1,5 saat boyunca küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden her şeyi konuşuyoruz burada. Gündemi biz belirliyoruz. Aklınızın bir kenarında olsun. Bu arada ikincisi, yeni bir haftaya başladık. Hafta özellikle koronavirüs açısından çok riskli görünüyor. Aman diyeyim, aman diyeyim, tedbirinizi alın. Maske, mesafe, hijyen, atlamayın bunları. Hepimiz mümkün olduğunca, elden geldiğince korunmaya önem vermek zorundayız. Üçüncüsü de aklınıza mukayyet olun. Aman diyeyim. Yani delirmeyin, çıldırmayın. Sakin bir yoldan gitmeye çalışın. Burada zaten sabahları yapıyoruz. Birbirimizi anlıyoruz, dinliyoruz, konuşuyoruz falan. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Biz hayat aynı yerden bakmayan insanlar olarak bir araya geliyoruz. Düşünün, yani bu son derece önemli bir şey. Ve bu kadar farklı insanı bir araya getiren ama küfretmeden, kavga etmeden, hakaret etmeden bir arada saatlerce konuştuğu bir yayın devam etmeli diyorsanız ve katkı vermek istiyorsanız, olur ya, herkes vermek istemez ama şunları uygulayabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Heh, o önemli işte. Abone ol düğmesine dokunun. Merak etmeyin, 5 kuruş istemeyecek sizden. Bir tek mail adresi. Ama bunu yaparak ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim demiş olacaksınız. Yanındaki zil. Ha, o şu işe yarıyor. Onu tıklarsanız yayın başlamadan haber gelecek. Bir de yeni düğme var. Artık çok yeni değil ama katıl yazıyor üzerinde. Gördünüz mü? Anlamı şu. Benim YouTube sayfamın açılışında bir video ile açıkladım ama burada da kısaca söyleyeyim. Bir kere bu yayınlar İlk gününden beri öyle, son gününe kadar, ne zaman o bilmiyorum ama yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz ne kadarsa son gününe kadar da parasız olacak. Bu katıl düğmesi YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj. Eğer siz isterseniz aylık küçük katkılarla, 5 lira, 15 lira ya da 60 liralık katkılarla yayını desteklemek üzere konmuş. Olmazsa, canınız sağ olsun, öyle bir zorunluluk yok ki, sizinle alakalı bir şey o. İsterseniz kullanın diye. Bunların dışında bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille not veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi ve merak etmeyin, bundan sonra da asla değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve çok güzel, çok sağlıklı, çok bereketli, huzurlu bir hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.